Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölüme yine sizin istek vakalarınızdan biriyle devam ediyor olacağız. Epey ilginç bir vaka, bu yüzden bir an önce size anlatmaya başlamak istiyorum. Bölüme konu olan Mateusz Kawiecki 30'lu yaşlarında Polonyalı bir adamdı. Ancak birazdan anlatacağım olaylar yaşandığında, daha doğrusu bu olayların başlarında kendisi Almanya'da yaşamaktaydı. Olaylar yaşandığı sırada Mateusz yaklaşık olarak 5 yıldır Almanya'daydı. Burada Hanover kentinde inşaat işçisi olarak çalışıyordu ve yine aynı şehirde çalışan babasıyla birlikte yaşıyorlardı. Mateusz'un ayrıca bir de nişanlısı vardı, ancak nişanlısı Almanya'da değil Polonya'da yaşıyordu. Çift bir uzak mesafe ilişkisi yürütüyorlardı. Ancak bu sırada Mateusz'un nişanlısı hamileydi ve bebek bekliyorlardı. 28 Mart 2018 tarihine geldiğimizde Mateusz'un nişanlısının doğum sancıları tutmaya başladı. Bu nedenle Mateusz Almanya'dan Polonya'ya gitmek istedi. Mateusz 28 Mart gecesi saat 23.30 civarında Hanover'dan Lipiegora adlı Polonya köyüne gitmek için 1998 model BMW 525 ile yola çıktı. Gitmesi gereken yol yaklaşık olarak 447 kilometreydi ve normal bir şekilde eğer yoluna devam etmiş olsaydı 29 Mart sabahı saat 8-9 civarında Lipiegora'da olmuş olması gerekiyordu. Ancak Mateusz herkesin düşündüğü gibi ertesi sabah saat 8-9 civarında Lipiegora'ya varamamıştı. Bu nedenle saat 10.30'da babası Mateusz'u aradı ve nerede olduğunu sordu. Mateusz da ona Polonya yolunda çok kötü bir trafik olduğunu, kendisinin yolda sıkışıp kaldığını ve bu yüzden de hala gidemediğini söyledi. Sıkışıp kaldığını söylediği yer Almanya-Polonya sınırında kalan ve Lipiegora yolu üstündeki bir kasabaydı. Ve bahsettiği yerden Lipiegora'ya yolu yaklaşık olarak 214 kilometreydi. Bu Almanya-Polonya arasındaki sınır dediğim bölgede herhangi bir personel yoktu bu arada. Herhangi bir şekilde pasaport kontrolü yapılmıyordu. Ancak plaka tanıma kameraları vardı ve bu nedenle de geçen arabalar kayıt altına alınabiliyordu. Bu detay önemli. Buna daha sonradan değineceğiz bu arada. Ve telefonu kapattıktan sonra da Mateusz nişanlısına bir mesaj attı. Ve yaklaşık olarak 2 saat sonra onun yanında olacağını söyledi. Ancak ne yazık ki gerçekler bundan çok daha farklı olacaktı. Ve Mateusz bir daha kimse tarafından canlı olarak görülmedi. 29 Mart günü saat öğleden sonra 5 civarında Mateusz'un nişanlısı artık iyice endişelenmeye başladı. Çünkü gün içinde ona hiçbir şekilde ulaşamamıştı. Mesajlarına cevap alamıyordu, aramalarına geri dönmüyordu Mateusz. Kimse ona ulaşamıyordu. Bunun üzerine Mateusz'un nişanlısı Mateusz'un kız kardeşi Katarzyna'yı aradı. Bu arada Katarzyna da yine Mateusz ve babası gibi Hanover'da yaşıyordu. Ancak Katarzyna telefonu açmadı ve bunun üzerine Mateusz'un annesi o akşamın ilerleyen saatlerinde polise gitti. Ancak ne yazık ki birçok vakada gördüğümüz gibi polisler yine bu sefer de henüz çok erken olduğunu ve Mateusz'un muhtemelen ortaya çıkacağını söyleyerek herhangi bir kayıp ilanı yapmadılar. Bir soruşturma başlatmadılar. Tüm bunların ardından yaklaşık olarak 10 gün geçti ve Nisan ayının başlarında Mateusz'un ailesi tekrar kayıp ilanında bulunmak istediler. Mateusz hem Almanya'da hem de Polonya'da kayıp olarak ilan edildi. Ancak Alman polisi herhangi bir soruşturma yapmayı reddetti. Çünkü Polonya'da yetkililerin bununla ilgilendiğine inanıyorlardı. Ancak Polonya polisi de bu durumla çok ilgileniyor. Daha doğrusu ilgilenebiliyor gibi değildi. Çünkü ilerleyen süreçlerde Mateusz'un ailesi Mateusz kaybolduktan birkaç gün sonrasına kadar telefonun açık olduğunu söylediler. Muhtemelen aradıklarında ulaşılamıyor bilgisi çıkmadığı için de. Ve bu nedenle de Mateusz'un telefon sinyallerinin takip edilmesini istediler. Ancak Polonya polisi bu noktada bir şey yapamıyordu. Çünkü Mateusz Alman sim kartı kullanıyordu. Ve Alman polisi de bir şey yapamıyordu. Çünkü Mateusz Polonya sınırları içinde kaybolmuştu. Bu nedenle yapabildikleri tek şey Polonya polisi tarafından Mateusz'un telefonunun Polonya ağına bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek oldu. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Yani bu da demek oluyordu ki Mateusz telefonu açık olduğu süreç içinde Polonya sınırına geçmemişti. Ancak biliyorsunuz ki sevgilisine mesaj attığı ve babasından gelen aramayı cevapladığı sırada Mateusz Polonya içinde olduğunu söylemişti. Peki Mateusz neredeydi? Neden böyle bir yalan söylemişti? Kaçmış mıydı? Kaçırılmış mıydı? Başına ne gelmişti? Bu noktada Mateusz'un Almanya-Polonya sınırından geçmediğini, daha doğrusu kendi aracıyla geçmediğini gösteren bir kanıt daha vardı. Size biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bu sınırda pasaport kontrolü yapan personeller yoktu. Ancak kameralarla plakalar kontrol ediliyordu ve kayıt altına alınıyordu. Bu kamera kayıtlarına göre Mateusz'un aracı hiçbir zaman sınırdan geçmemişti. Zaten daha sonrasında da yine değineceğim ama bu arabaya tekrar hiçbir zaman da ulaşılamadı. Aracın nerede olduğu da bilinmiyordu bu sırada. Mateusz'la birlikte arabası da kayıptı yani. Bu süreçte Mateusz'un ailesi kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı oğullarının bulunması için. Ve sınıra yakın dükkanlara, benzin istasyonuna, yol kenarlarındaki direklere ellerinden geldiğince fazla bir şekilde Mateusz'un kayıp ilanını yapıştırmaya başladılar. Benzin istasyonlarındaki, dükkanlardaki kişilerle iletişim kurmaya çalıştılar. Ancak ne yazık ki bu çabaları sonuçsuz kaldı ve bu anlamda herhangi bir ilerleme kaydedemediler. Mateusz'un kaybolmasından 5 ay sonra 12 Eylül 2018'de Mateusz'un ailesinin kaldığı evin yakınında oturan bir komşu Mateusz'un annesine ahırlarından çok kötü bir koku geldiğini söyledi. Kötü koku geldiğini söylediği ahır Mateusz'un ailesine ait bu arada. Ahırdan gelen koku o kadar ağır ve o kadar yoğundu ki bu komşu ve Mateusz'un annesi bunun ölü bir hayvandan kaynaklı olduğunu düşündüler. Ardından da birlikte kokunun kaynağına bakmak için bu söz konusu ahıra gittiler. Koku Temmuz ayından beri devam ediyordu bu arada ve yani anlayacağınız üzere epey uzun bir süre var arada. Bu süreç içinde devam eden bu kadar yoğun bir kokuyu neden daha önce kimse merak etmemiş, neden bakma gereği duymamışlar? Ki bu arada Mateusz'un ailesi ahırı da sürekli kullandıklarını söylüyorlar. Şimdi kokunun kaynağının ne olduğuna geleceğiz. Komşuyla Mateusz'un annesi ahıra gittiklerinde ahırın içinde bir bölüm vardı. Duvarlarla kapatılmış bir oda gibi bir yerdi. Ve üstünde de bir asma kat vardı. Koku oradan geliyordu. Kontrol etmek için asma katın olduğu yere baktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Bu kokunun kaynağı başı gövdesinden ayrı duran bir cesetti. Ve ceset o kadar ileri derecede çürümüştü ki İlk bakışta o cesedin kime ait olduğunu teşhis edebilmek mümkün değildi. Tabii ki hemen yetkililer olay yerine geldiler ve bir inceleme yaptılar. İlk bulgulara göre bu cesedin bazı dişleri kırılmıştı ve kan gibi gözüken bir maddeyle kıyafetlerine yapışmıştı. Ayrıca cesedin olduğu yerin üst kısmında da çatıdan sarkan 2 adet halat bulunuyordu. Bu halatların ucu ilmik şeklindeydi. Cesedin hemen yan tarafında bir sırt çantası bulundu. Sırt çantasının Mateusz'a ait olduğu doğrulandı ve bu sırt çantasının içinden önemli olan bazı deliller çıkarıldı. Bu delillerden bir tanesi bir cep telefonuydu. Bu cep telefonundan 30 Mart 2018'de Mateusz'un amcasına bir çağrı yapılmıştı. Ancak bu çağrı karşı tarafa düşmemişti çünkü arandıktan hemen sonra kapatılmıştı. Ancak aramayı kimin yaptığına dair tabii ki bir fikrimiz yok. Çantanın içinden çıkan diğer şeylerse bir su şişesinin içine doldurulmuş sigara izmaritleriydi. Su şişesinin markası Polonya menşeliydi. Ayrıca bir de portakal suyu kutusu çıktı ve Mateusz'un ailesinin söylediğine göre Mateusz portakal suyu hiç sevmezdi ve hiç içmezdi. Bu yüzden bu da biraz sorgulattı aslında. Çanta evet Mateusz'a aitti, eşyalar Mateusz'a aitti, çıkan cep telefonundan yapılan arama Mateusz'un amcasına yapılmıştı. Ama içinden çıkan eşyalar çok da Mateusz'a uyumlu gibi gözükmüyordu. Cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için tabii ki DNA analizi yapıldı ve zaten tahmin etmiş olduğunuzu düşündüğüm üzere cesedin Mateusz'a ait olduğu doğrulandı. Kişisel eşyaları da analiz edildi ancak eşyalarda Mateusz'un dışında herhangi birine ait bir DNA bulunamadı. Bu noktada savcılık Matheus'un ölümünü önceden planlanmış bir intihar olarak düşünüyordu. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir intihar olabilir? Başı bedeninden ayrıydı sonuçta. Şu şekilde açıklıyorlardı bu durumu. Matheus kendisini ailesinin ahırında asmıştı. Ardından ileri derecede çürümesiyle birlikte başı boynundan koparak bedeninden ayrılmıştı. Elimizdeki bilgilerle yorumlayacak olursak savcılığın bu teorisi evet gerçekten çok eksik kalıyor. Ancak her şey bununla bitmiyor. Cesedin bulunmasından ve ahırın olay yeri olarak incelenmesinden 4 gün sonra Matheus'un ailesi bu söz konusu ahırda çok ilginç bir şey buldular. Buldukları şey Matheus'un ayakkabısıydı ve bu ayakkabının içinde Matheus'un ayağı vardı. Yani buldukları cesette aslında Matheus'un ayağı da yoktu. Sadece kafası gövdesinden ayrılmamıştı. Ayağı da kopmuştu. Ve polisler olay yeri incelemesi sırasında bu ayakkabıyı ve ayağı bulamamışlardı. Daha doğrusu ahırda olmasına rağmen demek ki yeterince dikkatli bir şekilde aramamışlardı. Bunun üzerine yapılan açıklama da şu şekilde oldu. Yani Matheus'un ayağının bedeninden nasıl ayrıldığına dair ortaya atılan teori de şu şekildeydi. Şimdi biliyorsunuz ki savcılığın teorisine göre Matheus kendini asmıştı. Ve kendini astığı sırada çürümesiyle birlikte devam eden süreçte ayakları aşağıya doğru sallandığı için vücudundaki kan ayaklarında toplanmıştı. Bu nedenle de ayağındaki oluşan ağırlık çürümeyle birlikte bileklerinin de zayıflamasıyla ayağının kopmasına sebep olmuştu. Ama bu aslında hiç mantıklı bir teori değil. Evet teknik açıdan mantıklı olabilir. Ama böyle bir şey olsaydı da o ayakkabı ve ayak mantıken yer çekiminin etkisiyle Matheus'un başının ve gövdesinin düştüğü yere düşecekti. Bu durumda yapılan olay yeri incelemesi sırasında nasıl gövde ve baş bulunup da ayak ondan sonra bulunabilirdi? Böyle bir detay nasıl gözden kaçırılabilirdi? Tüm bu nedenlerden dolayı Matheus'un intihar etmiş olabileceği düşüncesi açıkçası bana hiç mantıklı gelmiyor. Zaten intihar edecek olsaydı en başından Almanya'dan Polonya'ya, özellikle de ailesinin yaşadığı evin ahırına gelmezdi diye düşünüyorum. Ki zaten bu eğer önceden planlanmış bir intihar olsaydı da bunun için bebeğinin doğacağı zamana kadar beklemezdi gibi geliyor. Bir yandan Polonya'da tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Alman polisi güvenlik kamerası görüntülerini inceliyordu ve Matheus'un Hanover'daki dairesini arıyorlardı. Dairede bulunan kanıtlar Varşova'daki uzmanlar tarafından analiz edildi. Ve buradaki delillere göre çok ilginç bazı detaylar ortaya çıktı. Buradan elde edilen delillere göre Matheus en başından beri ailesine yalan söylüyordu. Kaybolduğu gün hatırlarsanız babasıyla telefonda konuşmuştu. Ancak Matheus'un evinden ve eşyalarının arasından bulunan makbuzlara göre Matheus o sırada ne olduğunu söylediği yerdeydi ne de arabasındaydı. Matheus o sırada hala Almanya'daydı. Aslında Matheus ailesiyle konuştuğu sırada dediğim gibi Almanya sınırlarındaydı. Ve bu sırada öncelikle Almanya'nın sınır kasabalarından birine bir trenle gitti. Ardından da ertesi gün bir köprüden yürüyerek Polonya sınırına geçti. Ve Polonya sınırına geçtiği bu kasabada yer alan bir otelde gece konakladı. Ve bu sırada yanında bir kişi daha vardı. Ancak bu kişinin kimliğine dair herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Yani bu kişinin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Matheus ertesi günde trenle Varşova'ya gitti. Daha sonrasında da yaklaşık olarak 23 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gitmek için otobüse bindi. Bu otobüs Matheus'un ailesinin kaldığı yere yakın olan büyük bir kasabaydı. Bu kasabaya gittiğinde gece yarısı civarındaydı. Ancak daha sonrasında Matheus'un ailesinin kaldığı ahıra kadar nasıl yolculuk yaptığı ile ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Bu noktada aslında çok fazla teori var ortada. Bazılarına göre Matheus otelde konakladığı gece bahsettiğim gibi yanında biri daha vardı. Ancak bu kişinin kim olduğu hiçbir zaman bilinemedi. Matheus'un birlikte otele gittiği kişi Matheus'un nişanlısını aldattığı bir kadındı. Ve birlikte otele gittikten sonra bir tartışma yaşamışlardı. Ancak bu teori sonrasında Matheus'un nasıl ailesinin evinin oradaki ahıra gidip de orada intihar ettiğini ya da öldürüldüğünü açıklamıyor. Bir başka teoriye göre birileri Matheus'u zorla o otele götürmüştü. Matheus'un Almanya'dan bazı kişilerle başı dertteydi. Ancak yine aynı noktaya geliyoruz. Ortaya atılan teorilerin hiçbiri aslında Matheus'un nasıl yolculuğunun son noktası olarak ailesinin ahırına gittiğini ve orada ne yaşadığını açıklamıyor. Bu yüzden de zaten oldukça ilginç bir dava. Çünkü her teori bir şekilde bir noktada açıkta kalıyor. Sürekli bir soru işareti bir yerlerde mutlaka oluyor. Ayrıca gariplikler bununla da bitmiyor. Matheus'un nasıl öldüğü de bir muamma. Çünkü intihar olabilir, evet. Zaten savcılığın raporlarında belirttiği şekilde de aslında Matheus'un ölümü planlanmış bir intihar. Ancak bu durum az önce de bahsettiğim nedenlerle çok da mantıklı gelmiyor. Özellikle ayakkabısının, daha doğrusu ayağının bulunamamış olması, ayağının aslında düşmesi gereken yerden farklı bir yerde olması bana intihar dışında bir ihtimali düşündürüyor. Cinayet olduğunu düşünecek olursak bir başkası neden onu farklı bir yerde değil de ailesinin ahırında öldürmek istesin? Ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü düşünürsek de onu öldürdükten sonra neden cesedi saklamaya çalışmak, gömmek ya da işte birçok farklı vakada gördüğümüz birçok yöntemle cesedi ortadan kaldırmak yerine neden ailenin ahırında bıraksın? Bunların hepsi gerçekten çok büyük soru işaretleri ve hala çözülememiş soru işaretleri. Bir diğer can alıcı nokta da Matheus'un ailesinin Matheus'un cesedini 5 ay boyunca nasıl orada görmemiş olmaları. Yani sonuçta iddialara göre eğer savcılığın iddiasına göre gerçekten Matheus intihar etmiş olsaydı bile zaten sizlerle fotoğrafları paylaşıyor olacağım. Ahıra ait fotoğraflar da yine Suç Konusu adlı Instagram hesabına yer alıyor olacak ama ahıra girdikleri sırada asma katta asılı olan bir cesedi görmüş olmaları gerekiyordu. Yani bu yüksek bir yerde değil ya da önlerini kapatacak bir alan yok. Direkt olarak girdikleri zaman karşılarında Matheus'un cesediyle karşılaşmış olmalılardı. Diyelim ki cesedi bir şekilde görmediler, bir şekilde gözükmeyecekti. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi komşuya kadar gidebilecek ağır bir koku Temmuz ayından beri gayet net bir şekilde etrafa yayılıyordu. Yani aileden kimse hiç demedi mi bu ahıra girdiklerinde burada çok ağır bir şey kokuyor, kokunun kaynağı ne olabilir? Sonuçta aradan aylar geçmiş. Aylar boyunca o ahıra girdiklerinde kimse merak etmedi mi? Yani tamam belki bir hayvan öldüğü için kokunun geldiğini düşündüler ama sonuçta hayvan da ölmüş olsa o hayvanın bedenini dışarı çıkarmaları gerekecekti. Bu noktada ben açıkçası ailenin de oldukça şüpheli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Matheus'un aracı da hiçbir zaman bulunamadı. Aracın ne satıldığına dair bir kayıt vardı, ne parçalandığına dair, ne hurda olduğuna dair bir kayıt vardı. Aracın nerede olduğu hiçbir zaman bulunamadı. Yani gerçekten çok fazla detaylarla, çok fazla soru işaretleriyle dolu bir vaka. Normalde bu tarz vakalarda hep bir teori üretiyoruz. Ben de genelde zaten çözülmemiş vakalarda sizlerle teorilerimi paylaşıyorum. Böyle olmuş olabilir diyorum. Ancak bu vakada yorum yapamıyorum. Çünkü neresinden tutsak elimizde kalıyor gibi geliyor. Ne söylesem bir yerde bir açıklık kalıyor. Bir mantıksızlık oluyor. Bir şeyler örtüşmüyor. Bu yüzden bu vakada sizlerin ne düşündüğünüzü de ekstra merak ediyorum. Benim bu vakayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ancak sizlerin eklemek istediğiniz bir şey olursa ya da vakayla ilgili herhangi bir teoriniz varsa lütfen bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına yine her zamanki gibi Suç Konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.